Ayrım 2.
Oysa kendi başından geçen gündelik olayları öyle dramatize ederek, öyle iştahla anlatırdı ki, adam da rahat anlatmıştı. Oldukça rahat. Olayın üstünden 2 yıldan fazla zaman geçmişti tabii. Şimdi karısı görece güvenlikteydi. Dahası bakanlıktaki görevliye hikayesini zorlanarak anlattığında herif alaycı ve soğuk bir gülümsemeyle "Daha ne masallar dinleyeceğiz bakalım" gibi bir şey söylemiş. Yani bilmeden bir çeşit duyarsızlaştırma terapisi uygulamış. Adamcağıza bu espriyi yaptım. Hemen anladı. Bembeyaz dişleriyle güldü. Aklı değil ama duyguları, anlattıklarının gerçek değil, hikaye olduğuna inanmaya dünden razıydı. Leyla beni çok saf buluyordu. Yüzüme karşı açık açık söyleme yoluyla bu özelliğimi yok edebileceğini düşünüyordu. Bazı konularda saf olduğumu ben de biliyorum. Bilmek neye yarar ki? Her ilişkimde, attığım her adımda ben safım, ben safım diye kendimi uyarsam ne yararını görürüm? Olayları yaşarken, insanlarla konuşurken neyin saflık, neyin gerçekten doğru ve güzel olduğunu nasıl sınayabilirim? Leyla'nın da beni aldatmadığını nereden bilebilirim? Açıkça böyle söylemedim, sözü oraya yaklaştırdım. Demek ki o kadar da saf değildim. Aslında beni aldatacağı, kullanacağı gibi bir kuşkum yoktu. Üstüme fazla gelince kendimi savunmak için laf ebeliğine başvurmuştum. Hepsi buydu. Çok geçmeden anlayacaktı. Ama kaç gün sonra? Bu akşam gelir miydi ki? Leyla'ya ve sığınmacıyla yaptığım görüşmeye karşın sıkın sayılmazdı canım. Böylesi kavgalar ilişkilere renk getirir. Sonunda birbirimizi bağışlarız. Daha duygusal birleşiriz ayrıldıktan sonra. Daha renkli, daha ateşli. Evet, A noktalıların anlattıkları da sıkmazdı canımı. Adam bir şekilde kurtulmuştu işte. Onun canı sıkılmıyordu da benimki neden sıkılsındı? Az sonraki buluşmayı da takmazdım. Karşımdaki ne denli boktan şeyler anlatırsa anlatsın, ne abes şeyler isterse istesin. Biramı içer, hı hı derdim. Yapabileceğim bir şey varsa yaparım. Yoksa ko götüne rahvan gitsin. Keyfini bozma oğlum. Dertlere biraz dışarıdan bakamazsan işini yapamazsın. Tırlatmak da cabası. Bilgisayarımı kapattım. Henüz erkendi. Olsun. Çıktım odamdan, aşağıya indim. Dış kapının yanında binanın saçaksız kütlesinin yağmurdan koruduğu duvar dibindeki yarım metrelik kuru alanda bizim kızlar sigara içiyordu. Geçmişte ben de sigara içerdim. Hem de bir aralar günde 2 paket. Böylesi aşağılanmaya katlanılmaz. Ya kavgayı, işten atılmayı göze alır, içeride adam gibi içerim sigaramı ya da bırakırım kardeşim. İki nefes çekmek için nedir öyle fırtınada duvar dibine sinmiş köpekler gibi titremek? Yahu ısınıp üşüteceksiniz diye takıldım esnaya. Bari böyle havalarda bir şeyler giyinin. İnsan ya altını sıcak tutmalı ya da üstünü. Sen önce gömleğini sok kıçına da ondan sonra konuş dallama diye yanıtladı bizimki. Altta kaldığı hiç görülmüş müdür? Ama severim, kafa kızdır. Bir tek ağzı çok pistir. Belki de beni ona sık sık takılmaya iten neden oydu. Küfür işitmekten hoşlanıyordum galiba. Önce biraz bozulsam da. Böylece sözümü işitip memnun, mesut yürüdüm. Arkamdan çıkan gömleğimi de içeri soktum bu arada. Yağmur hafiflemişti. Yine de şemsiyeyi açmalıydım. Olumsuz düşünmek gerekti. Bu kez şemsiyem gayet kaliteliydi. Her nedense o kırık saplı yoktu ortada. Bana kalanı zengin ziyaretçilerden biri unutmuş olmalıydı. Gece gördüğüm rüya belirdi usumda. Saçma sapan şey... Saçma maçma bayağı korkutmuş beni. Biriyle buluşacaktım. Benden yardım isteyen biriyle. Yüzünü hatırlamıyorum. Eve girdim. Karanlıktı. Labirent gibi odalar. Duvarlar dökülüyor. Ortalık pis, bulaşık. Sakınarak geçiyorum oradan oraya. Üstüme bir şey bulaşmasın diye. Birden gördüm yerde yatan cesedi. Önce canlı sandım, sonra kıpırdamadığını fark ettim. Buluşacağım kişi. Bir ayı. Yok, tüylü bir yaratık, kanat gibi uzantıları var. Kan gördüm yerde. Kan öbeğinin ortasında yatıyor yüzük oyun. İri mi iri. Kapıda sesler. Beni öldürecekler. Kaçmaya başladım. Girdiğim her yer öbüründen daha sıkışık, daha karanlık, çıkışsız. Hangi bölüme saklansam peşimdekiler kapıda. Orada diye bağırdı biri. Hangi dilde çıkaramadım. Rüyada da çıkaramamıştım. Pencereyi açtım. Çok yüksekti. İnanılmaz yüksek. Yine de çaresiz çıktım dışarıya. kenara tutundum. Ayağım bir kaysa parçam kalmaz. Bir düşsem, uzun süren bir çabalamadan sonra o da oldu. Fakat zemine çarpmadım. Bir yere tutunmuştum galiba. Sonra XY'nin hepsi birbirine benzeyen sisli, ıslak sokakları. Tek başımayım şehirde. Yardım edecek kimse yok. Yine peşimde birileri, koştum. Üstüme kan mı bulaşmıştı? Hayır, o farklı bir rüyadan anımsadığım. Sonu tatsız bitebilir. Belki de oradan başka şeye geçmişti. Filmin etkisindendi besbelli. Onda da deneklerden üçü yolunu bulup dışarı kaçıyorlardı. Karanlık ve ıslak caddelerde çırılçıplak koşuyorlardı. Yağmur altında. Az sonra ikisi öldü. Biri hastane acilinde, doktora son anda bir şeyler söylemeye çalıştı, söyleyemedi. Korkunç işkenceyi, içeride kalan öbür kurbanları kimseye anlatamadı. Birbirine benzer sorunlar insanın başına çifter çifter gelir. Bize başvuranlarla görüşmeleri, hele ilk görüşmeleri hep kurumda yaparız. Önceki gün bir saat arayla iki özel istemle karşılaşmıştım. Bir yerde rica, bir yerde işimizin niteliğinden ötürü dayatma. İlk istem bir bayan başvuran içindi. Bu sözcük için bizim dilde uygun bir karşılık bulamamış gitmiştim. Başvuran biraz garip kaçıyordu. Müracaatçı olabilirdi ya da her neyse. Bu karın ağrısını sözlükteki müşteri kelimesi hiç uygun düşmediği için çeker dururdum. Yoksa direnmeyi bırakıp müşteri mi deseydim. Evet her neyse. Önceki gün akşama doğru bir B noktalı iş adamı telefonla aramıştı. Dolaylı olarak tanıdığı bir bayan mültecinin yardıma ihtiyacı olduğundan söz etmişti. Kadın ağır bir kaza geçirmiş. Kaza mı değil mi o da belli değildi ya. Kafasını çarptığı söyleniyormuş. Bir diz ameliyattan sonra buraya gelmiş. Neden sığındığını, nasıl başvurduğunu anlayamamıştım. Zaten başvuru konusunda da problemleri varmış. İşimiz neydi? O konu hep problemlidir. Çözümüne yardımcı olmak da bize düşer. Saat 18.30'da söz konusu bayanın evinde olmalıydım. Adam da gelecekti. İlginç bir durumla karşılaşabilirdim. Böylesi olasılıklar içimde garip bir sevinç yaratır. Herkesin övdüğü bir filmi seyretmeye giderkenki gibi. Üstelik basbayağı gerçek olan bu filmde önemli rollerden biri bana verilecekmiş gibi. Öyle de değil, yaşadığımız o olayı bir film seyredercesine herkes izleyecekmiş gibi. Büyük olasılıkla sıradan bir vakadır diye düşünerek hayal kırıklığına karşı önlemimi aldım. Tedavisini yurt dışında yaptırmak isteyen fakat buna parası yetmeyen sıradan bir sığınmacı. Sağlık amaçlı bir sığınma. Ya sezgilerim? Onlar öyle demiyordu. Sezgilerime güvenmek istemem çünkü bazen bunalımı arttırır. Başıma geldiğinde kolaylıkla geçiştirebileceğim bazı olayların sıkıntısını çok önceden yaşamaya başlamışımdır. Nadiren, bu sıkıntı o bildik yürek kalkıklığı hoş bir şeyin ön sezisi de olabilirdi, tersi de. Önümdeki şu sıkıcı işi atlatınca kuruma geri dönecektim. Dosyaları 5-10 dakika gözden geçirecek, yarının programını yapacaktım. Sonra doğru randevuya. Pap yürüyerek 6-7 dakika. Vaktinden 5 dakika erken gelmiştim. Adamın elinde B noktaca bir gazete görecektim. Allah vere de başka bir B noktalı gelip B noktaca gazetesini açmasaydı. Hayır o pek olmazdı. Yer onların yaşadığı semte hayli uzaktı. İçeriye girdim. Bu pub öbürlerinden bile loş olur genelde. Hava kapalıyken daha da karanlık. Henüz yalnızca barın ışıklarını yakmışlardı. Vitraylı pencereler dışarıdan ışık toplamaya çalışıyordu. Pek fazla insan yoktu. Tezgaha yakın masalardan dip köşedekine oturmuş birasını yudumlayan adam bardağını yüzünden uzaklaştırınca dikkatimi çekti. Tipik bir B noktalı değildi ama o da bana bakıyordu. Yaklaştım. Nitekim önündeki gazeteyi biraz daha açtı. Merhaba. B noktaca söyledim bunu. Merhaba diye yanıtladı. Oturdum. Size bira alayım. Bira sever misiniz? Başka bir şey de olabilir. Yo, bira severim ama ben alayım. Siz oturun lütfen. Dinlemedi. Daha sorarken kalkmıştı zaten. Garibime gitmişti. Bu öbür sığınmacılara benzemiyordu. Geleli henüz birkaç hafta olmuş. Şimdiden başkalarına bir şey ısmarlayacak kadar rahat. Fakat ne cins bira istediğimi sormadı. Ben Y biralarını yeğlerim. Özellikle üstünde ustaca yarım parmak beyaz köpük bırakılmış siyah bira. İşte sıradan bir marka getiriyor. İçkimi verip karşıma oturdu. Sizi buraya kadar yordum, kusura bakmayın. Fakat telefonda bahsetmiştim ya, konu benim açımdan hafife alınabilecek gibi değil. Dikkatli olmalıyım. Sizin merkez çok ayak altı. Şimdilik orada görüşmek istemiyorum. Anlamalısınız. Önemli değil. Benim işim bu, dedim. İşim bu derken elbette görevimizi kendi saptadığımız ilkeler doğrultusunda yürütmek isteriz. Başka türlü hiç tahmin edemeyeceğiniz sakıncalar doğuyor. Herkesin de bunu anlaması lazım. Ama özel durumlarda esnek olabiliyoruz. Boş verin. Sonuçta geldim işte. Siz konuyu açabilirsiniz. Biramı yudumlayıp adamı dinlemeye başladım. Sezdirmeden yüzüne daha dikkatli baktım. İlk görüşümde aklımdan geçtiği gibiydi. Bu adam hakikaten iyi tanıdığım birine benziyordu. Yüzü birini andırıyordu ya da gerçekten tanıyordum. Yumuşak ifadeli, genişçe bir surat. Sol kaşının üstünde, geniş alnının ortasına kadar diklemesine ilerleyen derin bir yara izi var. Eski bir iz olabilirdi. Görece yeni de. Dikkatimi anlattıklarına yoğunlaştırmak istedim. Bu da benim için bazen çok güç olur. Son birkaç yılda işime biraz yabancılaştığımı hissediyordum. İlk yıllarda çok farklıydı. İlgilendiğim insanların sorunları beni derinden yaralardı. Arada sırada ifrit olduğum tiplerle, pis olaylarla karşılaşmıyor değildim. Belli etmemeye çalışsam da içimde bir şeyler kabarıyordu. İyi ya da kötü yönde. İyi ya da kötü yöndeymiş. Ne gereksiz bir sınıflama. İşte son zamanlarda böyle düşünmeye başlamıştım. İyi ya da kötü. Değiştiremeyeceğin şeyler olduğuna göre seni neden o kadar ilgilendirsin ki? İyiyi, kötüyü ayırt etmek senin mi üstüne vazife? Zaten nedir ki iyi ve kötü? İşimi yapmalıyım sadece. Profesyonelliğin gereği bu. Bazı şeylere kayıtsız kalmayı öğrenebilmeliyim. Öğreniyorum. Eskiden olsa işte şu adama da gıcık olurdum. Anlattıklarını vakit kaygısı göstermeksizin sakin sakin dinliyordum. Eskiden olsa dinlediğim şu sorunu belki de çok önemserdim. Acilen çözmem gereken çok acil bir mesele olarak algılardım. O zaman da kaçınılmaz olarak adama büyük yakınlık duyardım, büyük olasılıkla. Ya da başta söylediğim gibi birazcık suistimal edildiğimi düşünsem karşımdakine bir şey demezdim. Ama kendimi aldatılmış, ihanete uğramış hissederdim. Nasıl olursa olsun sorunu içimde dolu dolu yaşardım. Şimdi öyle değil, yalnızca dinliyorum, kendimi sıkmadan. Yapabileceğim bir şeyler varsa onları saptamaya çalışıyorum. Sonra da gereğini yerine getiriyorum, oluyor bitiyor. Evet, çok tipik değil ama zaman zaman karşılaştığım bir sorundu. Adam öbür mültecilerle geçinemiyordu. Ciddi ya da ciddi olmayan bir alıp veremediği söz konusuydu veya durumu öyle gösteriyordu. Asıl niyeti onlardan uzak durmaktı. Bir bölüm mülteci de işte böyleydi. Kendilerini ötekilerden ayrı tutmak isterlerdi. Kendilerini başkalarından farklı yerde görmemizi amaçlarlardı. Bir yere kadar hoş karşılanabilirdi insan psikolojisi. Fakat bir noktadan sonra sıkıyordu. Sonuç olarak acilen evinin değiştirilmesini istiyordu. Bir arkadaşı da yardım etmiş ve şimdiye dek sığınma başvurusuyla ilgili işlemlerin hepsini kendisi yürütmüş. Geçen hafta ona bir ev verilmiş. Ev karşılaşmak istemediği birilerine yakın yerdeymiş. O yüzden birkaç gün otelde falan kalmış. Otelde daha fazla kalmasına yetecek kadar da çok değilmiş parası. Henüz kimseye rastlamamış. Fakat rastlama ihtimalini mümkün olduğunca azaltmalıymış. Leyla gelirse bu akşam sinemaya gideriz diye geçti aklımdan. Birlikte sinemaya çıkacak kadar yumuşar mıydı birkaç saatte aramız? Yalnız başıma film seyretmekten hoşlanmıyorum. Yok, Leyla'yı bunun için istiyor olamazdım. Film bahaneydi. Canım seks yapmak istiyordu. Şunu anlamıştım ki kavgadan sonra Leyla ile yatmak çok daha hoş oluyordu. Acaba bunun için mi son zamanlarda altta kalmamaya, onun iğnelemelerine cevap yetiştirmeye çalışıyordum? Hayır. Canımın pek fazla seks istediği de yoktu aslında. Biraz. O anda güzel bir coşku yakalamıştım. Her an güzel bir şeyler olacakmış gibi bir his. Bu titreşimi kaçırmamalıydım. Evin değiştirilmesi için bahane edebileceğiniz bir sorun var mı? Şurası berbat, burası işlemiyor falan gibi bir şey söylemeliyiz ki O arada semt değiştirme istememizi de yapalım. Yoksa adamlar kabul etmiyor. İyi niyetimizi kötüye kullanıyorsunuz diyorlar. Evden memnunum aslında, dedi bizimki. Belirttiği önemli yakınmasına karşın gayet rahat bir havada. Belki ben gelmeden içtiklerinden çakır keyifti. Ne söyleyebilirim? Pek bir sorun yok. Aklıma gelen banyo penceresi iyi kapanmıyor örneğin. Bir de dış kapı rüzgarla ses yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Adam tanıdığım birine benziyordu gerçekten. O kadar da basit değil. Bir kapı, bir pencere tamir ettirilebilir. Hemen tamir ettirilemeyecek bir problem olmalı. Aşırı rutubet gibi bir sorun mesela. Diyelim sizin de bir sağlık sorununuz var. Güldü adam. Aksi gibi turp gibiyim. Ev rutubetli demek haksızlık olmaz mı? Ne söylemek istediğinizi anladım. Kızmayın hemen. Biraz yalan söyleyeceğiz. Ne yapalım? Durun biraz düşüneyim. Bunlar buldukça bunarlardı. Geçenlerde D noktalı bir aile benden yardım istemişti. Verilen evi beğenmemişler. Sorun oymuş. Bahçesi çok küçükmüş. Neye göre küçükmüş? Aynı bölgeden gelen başka bir D noktalıya yayla kadar bahçesi olan güzel bir ev vermişler. Adama nerede oturmak istediğini sormuştum. Öyle bir semt söylemişti ki burada birçok orta hallinin ücreti orada oturmaya yetmez. Fakat uyanıkların beğeni düzeylerini takdir etmek gerekti. Bazı insanların hayret verici isteyebilme yeteneklerini. Korkunç yoksunlukta yıllarca yaşayabilen biri, 3 gün sonra bakıyordunuz neler neler bekliyor, neler neler alıyor, pes diyordunuz o zaman. Bakalım şu kaza geçiren kadının isteği neydi? Bellek sorunu varmış. Pek bir şey hatırlayamıyormuş. Bir de numara yapıyorsa, ki hiç de düşük olasılık değil, gel bir de onunla uğraş. Yarın kurumda yardım partisi verilecekti. Eğlenceli olabilirdi. Leyla'yı da getirse miydim ki? Bir arasa mıydım? Ne alemdeydi bakalım. Yoksa yarına mı erteleseydim bunu? Yeni alınan Güney AD noktalı kadın da toplantıya katılacaktır. Etkileyici bir kadın. Güzel. Hayli güzel. Yarın biraz laflayalım bakalım. Neyin nesiymiş? Ardından olgu sunumu toplantısı. Ona da bir şeyler hazırlamalı. Kurumun neredeyse tüm yükü benim omuzumda. Dert değil. İşimi seviyorum. Olacak o kadar. Adamın meramını anlamıştım. Sorularımı sordum. Notlar aldım. Bu iş tamamdı. Konuyla ilgileneceğime söz vererek kalktım. İkinci bardağı içmek istememiştim. Yoğun bir gündü ve bitmemişti henüz. Dışarıya çıktığımda titredim. Hava birdenbire çok serinlemişti. O an aklıma geldi. Yüksek sesle güldüm. Yanımdan geçen yaşlı kadın tuhaf gülüşümle ilgilenmemişti bile. Bizim orada olsa millet tuhaf tuhaf bakmaya başlar. Gülmüştüm. Çünkü adamı nereden hatırladığımı çıkarmıştım. Ta lise yıllarımda bizim komşu teyzenin kedisi gelirdi. Açık, kül rengi bir kedi. Sık sık mutfak camımıza dayanır, sakin fakat dikkatli, değişmez bir yüz ifadesiyle içeriye bize bakardı. Onun da kaşının üstünde bir yara izi vardı ve yüzü, bakışları tıpkı bu adama benzerdi. Serin ve temiz bir hava çarptı yüzüme, ciğerlerime doldu. O kediyi değil belki, onu gördüğüm zamanlarımı severdim, bazı yönleriyle. Öyle serin, umut dolu rüzgarlar dolardı içime. Bazı anlardaki gibi. Bir an ülkemi çok özledim. Bilirdim, geçici bir duyguydu bu. 4. Bölüm. Benden yardım isteyip randevu alan adamla metro girişinde buluştuk. Eve kadar getirdi beni. Kapıda ayrıldı. Önemli bir işim var dedi. Zaten kızı hemen hemen hiç tanımıyorum. Şimdiye dek B noktadaki bir arkadaşının ricasıyla ilgilenmiş. O yüzden görüşmemizde bulunmasının yararı yokmuş. Saçmaydı tüm bu bahaneler. Kolumdan yapışıp kalacaksın denmezdi ya. Kadın kapıyı açtığında kısaca bir hal hatır sordu ona. Ben sonra ararım seni dedi, bana döndü. Sizi telefonla arayacağım diye mırıldandı ve çekti gitti. Kadının yüzü hoştu, gençti. Fakat yaşını kestiremedim. Hoş bir yüzdü ama biraz anlamsızdı. Daha doğrusu boş bakıyordu. Hareketleri de pek yavaştı. Elleri titriyordu. İlkin tacim ona bir şey sorduğunda öyle geç cevap vermişti ki anlamadığını sanmıştım önce. Sanırım anlayışında bir şey yoktu. Konuşması pek yavaştı. Hareketlerinden de yavaş. Ruh gibiydi. Yüzü soluk. Koyu kumral bir kızdı. O ışıkta görebildiğim kadarıyla. Teni soluk, hatta sarıydı. Belki o kadar değildi. Ama dedim ya, ışık hali yetersizdi. Buraya kadar geldiniz. Benim için teşekkür ederim. Rica ederim. İşimiz bu bir yerde. Tacim Bey özel durumunuzu anlattı. Onun için geldim. Görüşmeleri genellikle evlerde yapmayız. Kurumda görüşmek her bakımdan daha sağlıklı oluyor. Zaman zaman evlere gitmiyor değiliz. Kurumda gördüğümüz insanların durumlarını yerinde saptamak için. Küçücük bir evdi burası. 3 ya da 4 katlı, dışı klasik biçim tuğla duvarlı eski bir binanın zemin katı. Bodrum kat demek daha doğru. Çünkü zemin yoldan belki 1,5 metre aşağıdaydı. Hava kapalıydı. Üstelik akşam olmak üzereydi. Numune olsun diye tek ışık aydınlatmıyordu içeriği. Bereket pek eşya yoktu da ilerlerken bir şeylere çarpma olasılığı düşüktü. Yer parke kaplıydı. Yan duvarda bir çekyat vardı. Karşısında eski bir koltuk. İkisinin renkleri de birbirine uymuyor. Koltuğun parlak renkleri zayıf ışıkta bile kendini gösteriyor. Burası aynı zamanda mutfak olarak kullanılan girişteki salon. İçerinin havası hasta odası kokuyor biraz. Ağırca bir koku. Belli ki epeydir pencere açılmamış. Kadından başka hareket gelmediğinden herhalde burada oturacağız dedim içimden. Ayaklarını hafifçe sürüyerek küçük ve yavaş adımlarla kapıdan salonun ortasına dek gelmişti. Orada duruyordu. Ayakta karşılıklı bakışacak halimiz yoktu. Kendime koltuğu seçtim, oturdum. Burada konuşabiliriz herhalde. Konuşabiliriz dedi kadın yalnızca. Oturmaz mısınız? Sanki ev sahibi bendim. Oturabilirim. Otur öyleyse dedim içimden. Sonunda geldi, çekyata oturdu. Pencere kenarında sehpa gibi bir şeyin üstünde 2 saksı çiçek. Duvarda sanırım bir önceki ikametçinin beğenmeyip bıraktığı kocaman bir tablo. Bazı marketlerde satılan ucuz piyasa işlerinden. Dalgalı bir denizde ilerleyen yelkenleri şişmiş kalyon. Köşede küçük, katlanır bir tahta masa. Tüm eşya buydu. Bir radyo bile görünmüyordu ortalıkta. Derin bir sessizlik. Mülteciliğin ilk aylarını iyi bilirdim. Önceki hafta havaalanında sığınma istemişsiniz, öyle mi? Yani 10 gün kadar önce. Bu evi de 3 gün önce vermişler. Uzun bir ara oldu yanıtlayana dek. Onu yanlış bir adla çağırmışım gibi şaşkınlık ve itiraz ifadesi belirdi yüzünde. Dudaklarını araladı ama ses 5-6 saniye sonra çıktı. 3 gün ya da 4 gün önce. Tam olarak hangi gün? O zamana dek nerede kaldınız? Sığınma yurdunda mı? Şeye benziyor, neydi? Hostel gibi yer. Daha resmi. Hastaneye gitmediniz. Gitmedim. Gittik galiba. Hastane gibi yer. İlk gün, günlerden biri olmalı. Eğer numara yapıyorsa bu kadarı da fazlaydı. Şunun şurasında ona yardıma gelmiştim. Adam gibi anlatsaydı ya konuyu işte. Tacim Bey bana bir kazadan bahsetti. B noktadayken geçirmişsiniz kazayı, öyle mi? Kaza mı? Ne kazası? Bu cevapla birlikte karanlık bana iyice batmaya başladı. Kalktım. Karşı duvardaki düğmeyi çevirdim. Neyse ki tavandaki oturtma lamba yandı. Işığı kuvvetli değildi ama hiç yoktan iyiydi. Tekrar yerime oturdum. Bakın, size destek olabilmemi istiyorsanız sorununuzu ayrıntılarıyla ve açık bir şekilde bilmem gerekir. Bana daha fazla yardım etmelisiniz. Yardım? Yardımcı edeyim? Biraz şaşkın ama daha çok bir aptal gibi bakıyordu bana. Konuşması ise sakin, durumuyla uygunsuz ölçüde sakin ve yavaştı. Burada Bay Tacim'den başka tanıdığınız var mı? Tacim? Bay Tacim kim? Bay Tacim diyorum ben de. Tacim Bey demem lazımdı. Az önce beni getiren adam. Hani konuştunuz ya kapıda. Evet, evet Tacim. Tanıyorum onu. Evet, işte o. Ondan başka tanıdığınız var mı bu ülkede? Yine uzun bir sessizlik. Çıt çıkmıyordu evde. Dışarıdan bir motosiklet geçti gürültüyle. Kadın orada bir böcek yürüyormuş gibi dikkatli dikkatli dizine bakıyordu. Kot pantolon giymişti. Pantolon hayli kirli görünüyordu. Kendine çeki düzen verecek durumda bile değildi. Gerçekten. Ciddi biçimde ilk kez düşünmüştüm kızcağızın içinde bulunduğu durumun güçlüğünü. Tacim denilen adam kadının B noktada ciddi bir kaza geçirdiğini üstüne basa basa söylemişti.